Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Bugünkü dersimizde gıybetten bahsedeceğiz. 22. mektup Hatime bölümünde bu gıybet dersi işlenmiş. Alçak bir silah, gıybete müracaat etmemek, tenezzül etmemek noktasında ikaz mahiyetinde bir ders. Hatime gıybet hakkındadır. Bismihi ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdihi. 25. sözün 1. şulesinin 1. şuanın 5. noktasının makam-ı zem ve zecrin misallerinden olan bir tek ayetin mucizane 6 tarzda gıybetten tenfir etmesi, Kur'an'ın nazarında gıybet ne kadar şeni bir şey olduğunu tamamıyla gösterdiğinden başka beyana ihtiyaç bırakmamış. Evet, Kur'an'ın beyanından sonra beyan olamaz, ihtiyaç da yoktur. 25. söz Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi. Burada makam-ı zem ve zecir diye bir bölüm var ki orada Kur'an'ın bu mucizevi yönü işlenmiş. Eyuhibbu ehadüküm en yekule lehme ahihi meyten ayeti de o oranın bir örneği. İşte mucizevi olarak Cenab-ı Hak bir konu hakkında konuştuğu zaman şiddetle ondan nehyetmek, uzaklaştırmak istediği şeyi öyle bir anlatır ki mucizevi bir şekilde, ondan daha üstün bir şekilde anlatılamaz. Mucizedir. Yani bu Kur'an'ın beyanından sonra beyan olamaz, ihtiyaç da yoktur demesi bu. Allah bir söz söylediği zaman o sözün üstüne söz söylenemez. Gıybeti Allah anlatacak mı? Nasıl bir kir, nasıl bir mikrop, nasıl bir fenalık Allah anlatacak mı? Anlat, ondan daha ilerisini anlatacak kimse olamaz. Öyle de anlatmış zaten. Eyuhibbu ehadüküm en yekule lehme ahihi meyten. Sizden biriniz mümin bir kardeşinizin, hem de ölmüş bir mümin kardeşinizin etini yemek ister mi? İşte gıybet böyle tarif etmiş Cenab-ı Hak. Bundan daha yüksek, daha kuvvetli bir şekilde gıybet tarif edilemez. Bundan daha yüksek bir beyan olmaz. Çünkü bu Kur'an'ın beyanıdır. Çünkü bu Allah'ın kelamıdır. Gıybet, gıyabında konuşmak demek. Yani bir kişi yokken onun aleyhinde konuşmak demek. Ayette bu son derece fena, son derece kötü bir şey olduğu izah manasında ölmüş birinin etini yemek olarak tarif ediliyor. O kadar kötü, o kadar fena bir şey. Selman-ı Farisi Hazretleri bir seferdeyken iki arkadaşı var. Onun hakkında ileri geri konuşuyorlar. Yani Selman-ı Farisi Hazretleri yanlarında değilken onun aleyhinde konuşuyorlar. Yani onu gıybet ediyorlar. Daha sonra bir zaman sonra o iki sahabe Selman-ı Farisi Hazretlerine diyor ki Resulullah'tan tayinatımızı alalım. Yemeğimizi gitsen getir beraber yiyelim. Sonra Selman-ı Farisi Hazretleri Efendimizin Aleyhissalatü Vesselam huzuruna gidiyor. İşte tayınlarını istiyor. Efendimiz diyor ki onlar tayınını aldılar. Onlar yemeğini yediler. Bunun üzerine geliyor. Diyor ki siz tayininizi almışsınız. Yemeğinizi yemişsiniz. Resulullah hayır diyor. Resulullah öyle söylemiş ama hayır, gidelim Resulullah'a soralım. Geliyorlar Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın huzuruna. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekrar diyor ki siz yediniz diyor. Nasıl olur ya Resulallah? Tükürün diyor. Tükürüyorlar. ağızlarından et parçası dökülüyor. Mucize eseri. Mucize eseri. Ayette ifade edilen aynı mana orada tahakkuk ediyor. Yani bir kardeşinizin, ölmüş bir kardeşinizin etini yemektir gıybet diyor ya ayet. Aynen et yemiş gibi ağızlarından et dökülüyor. Tükürdüklerinde et çıkıyor ağızlarından. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'e bu bir örnektir. Hakikaten mucize eseri onlar et yemiş gibi ağızlarından et çıkması bir örnektir. Ta ki bütün Müslümanlar bundan örnek alıp bu gıybet gibi şeye mümin kardeşinin etini yemek derecesinde olan o kötü şeye müracaat etmesinler diye bir örnek. Bir şey daha aklıma geldi. Onu da hemen ifade edeyim. Hazreti Safiye hakkında validemiz, annemiz Hazreti Safiye hakkında ileri geri konuşmalar olmuş bir kısım kadınlar tarafından. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudi asıllı olması cihetiyle belki kendisi hakkında konuşuldu. Efendimiz'e geldiğinde Efendimiz ona diyor ki sen onlara de ki benim babam Harun'dur, amcam da Musa'dır, kocam ise Muhammed'dir Aleyhisselatü Vesselam. Onlara öyle söylersin diyor. Hani onlar onu böyle biraz yermişler. Onlara mukabil sen de işte faziletin senin büyüktür. Onlara git böyle söyle. Demek Cenab-ı Hak Hazreti Safiye validemizin soyunu, şeceresini adeta göstermiş peygamberimize. Demek ki Harun Aleyhisselam'ın torunlarından. Eyuhibbu ehadüküm en yekule lehme ahihi meyten ayetinde 6 derece zemmi zemmeder. Gıybeti, gıybetten 6 mertebe şiddetle zecreder. Şu işi yapma, işte sakın yapma, aman ha yapma demek başka bir şey. Bir de bu işi yapamazsın, kesinlikle yapmaya hakkın yok diye had bildirmek daha başka. İşte gıybetten şiddetle zecrediyor, uzaklaştırıyor, yaklaşmayın yapmayın manasında şiddetle ikazda bulunuyor ayet. Hem de 6 mertebe 6 derece. Burada icaz var. Bir cümle çok manaları içermesi cihetiyle icaz. Bir de icaz var, mucize. Gıybet ancak bu kadar mucizevi bir şekilde kötü şey olduğu izah edilebilir manasında. Şu ayet bil fiil gıybet edenlere müteveccüh olduğu vakit manası gelecek tarzı oluyor. Şöyle ki malumdur. Ayetin başındaki hemze sormak ayağı manasındadır. Elif soru haline getiriyor cümleyi. Ayağı manasında yani acaba manasında. O sormak manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer. Her kelimede bir hükmü zımni, gizli bir hüküm var. Evet, bakalım bu ayet sadece bir cümle. Siz mümin kardeşinizin, ölmüş bir kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mısınız? Evet, bu cümle. Ama bunun içinde çok gizli cümleler var. Bakalım neler var. İşte birincisi hemze ile elifle der. Aya sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor. Bir kere soru cevap alınacak kişiye sorulur. Cevap verecek kişi de ne olması lazım? Muhakeme sahibi olması lazım. Soruyu anlaması lazım. Akıllı olması lazım yani. Aklı olan kişi soruya cevap verir. Şimdi burada bir soru var. Bu soru soruluyorsa sizin de aklınız olması lazım. Ama sizin aklınız olduğu halde bir kardeşinizin hem de ölü bir kardeşinizin etini yemek gibi olan bir fiili yapabiliyorsanız ya o işi yaptığınızda aklınız tatile çıkıyor veya aklınızda ciddi manada bir sakatlık, bir rahatsızlık var. Ya aklınızda bir problem var. Akıllı olan adam bu işe müracaat etmez diyor ayet. İkincisi yuhibbu lafzıyla der. Yani siz nasıl seversiniz bu işi? Gıybeti nasıl seversiniz? Yani sizin kalbiniz bunu nasıl kaldırır? Aya sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur aslında en nefret edilecek bir işi sever. Şimdi sizde kalp var. Kalbinizle seviyorsunuz ve yine o kalple nefret ediyorsunuz. Gıybet bir ölü kardeşinizin etini yemek derecesinde olan kötü bir fiil. Onu seviyorsa bu işi işlediğinize göre kalbiniz seviyorsa bu işi o kalbinizde ne olmuş demektir diyor ayet. Bozulmuş demektir. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki köpek, bir köpek önünde bir yal var. Yiyor veya işte bir leş var. Yiyor. Köpeğin midesi bunu kaldırır. Ama bizim midemiz onu kaldırmaz. İşte eğer kaldırıyorsa mide köpeğin önündeki yediği leşi yemeği mide kaldırıyorsa kokmuş işte eti yemeği veya yalı yemeği mide kaldırıyorsa o midede bir sıkıntı vardır deriz. Yani ne kadar yani bozuk bir mide sahibi olur. Ona işte müşteri olan aynı şekilde gıybete müşteri olan bir kalp de bozuktur. O kalpte de ne vardır? Rahatsızlık vardır. Üçüncüsü ehadüküm kelimesiyle der. Cemaatten hayatını alan hayat içtimai ve medeniyetiniz ne olmuş ki? Böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder. Şimdi biz insanlar olarak Müslümanlar olarak daha da ileri derecede birbirimize ihtiyacımız var. Bir kere insan fıtraten medenidir. Yani bir vahşi hayvanlar gibi bir yemeğe veya bir giyeceğe, bir kürke mecbur değiliz. Yani zaten kifayet de etmiyor. Dolayısıyla ne? Bizim bir sosyal hayatımız olması lazım. İşte manen bir pantolon giyiyorsak terzinin elini öpmemiz gerekiyor. İşte ekmek yiyorsak fırıncıya selam vermemiz gerekiyor. Evimize meyve girecekse, soframıza meyve gelecekse manavla bir irtibatımız söz konusu. Yani bu ihtiyaçlarımız aslında toplumsal hayatı meydana getiriyor. Allah bizi birbirimize mecbur yapmış. Müslümanlar olarak hakeza bu bağımız daha da kuvvetli olması iktiza ediyor. Çünkü aynı hukukun, aynı şeriatın, işte aynı dinin temsilcileri ve uygulayıcılarıyız. Değil mi? Birbirimizin hakkını, hukukunu rencide etmemekle mesulüz. Dolayısıyla diğer taraftan gıybet yapıldığı zaman birbirimizi arkamızdan hançerlemiş oluyoruz. Birbirimizden kuvvet ve medet almak, yaşamak için, toplumsal hayatı devam ettirmek için, medeni olmak için, birbirimizin ihtiyacına cevap vermek durumundayken, birbirimize yardım etmek, birbirimizi kollamak zorundayken, diğer taraftan gıybet gibi zehirli bir hançeri alıp sırtından saplama işini nasıl yapıyorsunuz? Hayatı zehirliyoruz. Dolayısıyla gıybet yaptıkça hayatımızı zehirliyoruz. Çünkü gıybet yapan fertler birbiriyle muhabbet darane, şevkli bir şekilde, efendim dostane bir şekilde bir hayatı idame ettiremezler ki. Dördüncüsü, en yekule lehme kelamıyla der, insaniyetiniz ne olmuş ki? Böyle canavarcasına arkadaşınızı dişiyle parçalamayı yapıyorsunuz. Et yemek, en yekule lehme. İşte burada bir canavarlık söz konusu. Canavarlar dahi başka hayvanları parçalarken hem cinslerini parçalamıyorlar. Bir aslan, bir kaplan mecbur olmadıkça kendi cinsinden birisini öldürmez. Onun etini yemez. yese dahi o canavardır, ona yakışır. Ama siz insan olduğunuz halde kendi etinizi nasıl yersiniz? Arkadaşınızı dişinizle gıybet değirmeninde nasıl öğütür, nasıl parçalarsınız? Beşincisi, ehihi, kardeşinizin etini yemek kelimesiyle, ehihi kelimesiyle der. Hiç rikkat-i cinsiyeniz, hiç sıla-i rahminiz yok mu ki böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahs-ı manevisini insafsızca dişliyorsunuz? Hiç aklınız yok mu ki kendi azanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz? Evet, şimdi bir insan görseniz kendi azasını, kolunu, elini ısırsa, etlerini kopartsa ona ne dersiniz? Ya bu divanedir dersiniz. Değil mi? Divanedir, mecnundur, aklı yoktur dersiniz. Aynen öyle de bir duvarın tuğlaları, bir vücudun azaları manasında olan işte kardeşimizi gıybet etmek de kendi vücudumuzu dişlemek gibidir. Kendi kardeşimizin işte akrabamızı unutmak demektir. Kardeşliğimizi unutmak, o hukuka tecavüz etmek demektir. Altıncısı meyten kelamıyla der. Vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir halde bir kardeşinize karşı etini yemek gibi en müstekreh bir işi yapıyorsunuz? Eskiden böyle cenazeler yatardı, üstüne bıçak koyarlardı. Ben mesela küçüklüğümde hatırlıyorum, bazen akrabalarımızın böyle vefatında bulunmuştuk çocukken. Görmüştüm, bıçak vardı cenazenin üzerinde. Şimdi o bıçağı al, o cenazeden et kopar, kes, sonra onu yemeye başla. Bunu hangi vicdan kabul eder diyor. Hangi fıtrat, hangi yaratılış bunu onaylar? Ölü olduğu için, rahmete muhtaç olduğu için ihtiram edilmesi, saygı görmesi gereken, hürmet edilmesi gereken bir vaziyette olan bir kişiye bunu yapmak ne kadar dehşet verici, ne kadar müstekre, insanın işte tiksindiren, tiksindirmeye sebebiyet veren bir haldir. Siz bunu nasıl kabul edersiniz? Vicdanınız nerede? Fıtratınız, yaratılışınız, insanlığınız bozulmuş mu ki bunu yapıyorsunuz? Bu tiksindiren, iğrenç fiile imza atıyorsunuz, gıybeti işliyorsunuz, ayet diyor. Demek şu ayetin ifadesiyle, kelimelerin ayrı ayrı delaletiyle, zem ve gıybet, aklen, kalben, insaniyeten, vicdanen, fıtraten, milliyeten yasaklanmıştır, mezmumdur. İşte bak nasıl şu ayet, icazkârâne, altı mertebe zemmi zemmetmekle, icazkârâne altı derece o cürümden zecreder. İşte böyle pek çok hakikatleri, pek çok manaları bir cümle içinde bulundurmakla icazkârâne ve gıybetin ne kadar dehşetli bir şey olduğunu izah etme noktasında çok üstün bir söz söylemekle, çok yüksek bir söz söylemekle de icazkârâne mucizevi bir şekilde o cürümden bizi uzaklaştırıyor. Ona aman yaklaşmayın, sakın ha ona müracaat etmeyin, tenezzül etmeyin diyor. Evet, buraya kadar şu özeti yapabiliriz. Bir, insan gıybet ediyorsa aklında problem var. Akli muhakemesinde bir sıkıntı var. Aklını kullanamıyor ki bu pis şeye müracaat ediyor. İki, kalbinde bir bozukluk var. Bu iğrenç şeyi kabul ettiğine göre kalbinde de bir bozukluk, arıza söz konusu. Üç, efendim insanlığında problem var. Hakiki, kamil, mümin, salih bir insanın yapmayacağı bu haltı işlemekle insaniyetinde de ciddi bir sıkıntı var. Vicdan da bunu kabul ediyorsa o vicdanda da bir çürüme var. fıtratta bir bozukluk var. Milliyetinde, sıla-i rahminde, insaniyetinde yine bir problem var demektir. Şimdi ayet bunu çok güzel bir şekilde izah etmiş ta ki biz akılsız veya işte aklımız problemli, kalbimiz sıkıntılı ilahir olmayalım diye ona müracaat etmeyelim diye. Şimdi biraz daha gıybetin ne demek olduğu üzerinde konuşacak Bediüzzaman. Gıybet ehli adavet, haset, inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. Gıybet alçak bir silahtır. Gıybet alçak bir silah olduğuna göre gıybeti kullanmak demek de alçalmak demektir. Gıybet yapan kişi de dolayısıyla alçalmış olur. Alçak bir silaha müracaat ettiğine göre. Kimler yapar? Düşmanlar yapar gıybeti. Şimdi mümin kardeşimiz düşmanımız değil. Ama düşmanca bir şekilde ona davranıyoruz. Onun için alçak bir silahtır. Haset ehli yapar. Birbirini kıskananlar, çekemeyenler, rakip görenler, efendim mümin kardeşine hasetlik duygusu içinde olanlar yapıyor bu fiili. Mümine haset edilir mi? Mümine haset edilirse bunun neticesi nedir? İşte ondan riya kokusu geliyor, ondan Cenab-ı Hakk'ın rahmetine işte kanaat etmemek geliyor, ondan Cenab-ı Hakk'ın işte hikmetini beğenmemek çıkıyor, ondan bir sürü manevi arızalar türüyor, ürüyor. Dolayısıyla haset ehli olan bir nevi işte problemli, mümine yakışmayan bir vasfı taşıyan insanların yaptıkları şeydir gıybet. İnat, hakikati bildiği halde hakikatsız davranmakta inat edenlerin silahıdır. Alçak bir silahtır. Bir kişi bu mecliste yoksa onun hakkında konuşmak, onu arkadan vurmak o yüzden de alçak bir silahtır. Bir de öyle bir silah ki attığı kişiyi değil, o silahı atanı vuruyor. O yüzden de bir alçak silahtır. Yani insanın amellerini yakıp perişan ediyor. Sen şimdi bir kişiyi gıybet ettiğin zaman onun hukukuna tecavüz ettiğin için, onu arkadan vurduğun için, ona namertçe bir şekilde saldırdığın için onun hakkı sana geçiyor. Dolayısıyla Allah da senin sevaplarını, hayırlarını alıp ona vermek suretiyle hakkını ne yapıyor? Sen ödemiş oluyorsun. Böylece iflas ediyorsun. Manevi iflastır. Aslında hakiki iflastır bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müflis kimdir diyor. Ya Resulallah malını kaybeden, evini kaybeden, tarlasını ilahir. Diyor ki hakiki müflis diyor. İbadet eder, salih amel işler, namaz kılar, ilahir. Ve neticesinde de ne olur? Gıybet eder, haset eder, dedikodu yapar, mümin kardeşlerinin hakkına girer ve o haklar ondan tazmin edilir. Yani sevapları alınır. Dolayısıyla ruzi mahşerde eli bomboş kalır. İşte hakiki müflis kimse odur diyor. İşte bu yüzden dolayı da bu silah atılan kişiyi değil, gıybet yapılan kişiyi değil, gıybet yapan kişiyi vuruyor. Yani bu gıybet silahından çıkan mermi, o silahı kim kullanıyorsa onun gidip amel defterini vuruyor, insanlığını vuruyor, aklını vuruyor, vicdanını vuruyor, fıtratını vuruyor, milliyetini vuruyor, ebedi hayatını vuruyor. Böylesi bir alçak silah. İzzet-i nefis sahibi, yani yüksek ulvi ahlak sahibi, izzetli kimse, delikanlı adam deriz ya, bu pis silaha tenezzül edip istimal etmez. Yani ciddi manada Müslüman, izzetli, şerefli, mümin birisi bu pis silahı kullanmaz. Nasıl meşhur bir zat demiş. Ukebbiru nefsi an cezain bi gıybetin fe küllü iğtiyabin cehdüm ellâ lehü cehd. Yani düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve tenezzül etmiyorum. Çünkü gıybet zayıf ve zelil ve aşağıların silahıdır. Evet, zayıf olmak, zelil olmak, aşağı olmak, alçak olmak isteyen gıybet silahına müracaat edebilir. Buradan çıkacak ders o. Peki gıybet nedir? Gıybet odur ki gıybet edilen adam hazır olsa işitseydi kerahat edip darılacaktı. Eğer doğru desen zaten gıybettir. Yalan desen hem gıybet hem iftiradır. İki katlı çirkin bir günahtır. Ben filan kes hakkında konuşuyorum. Burada değil. Eğer konuştuklarımı sanki buradaymış gibi duysa ve darılsa işte o gıybettir. İşte o kişinin etini yemek gibi bir şeni, fena bir durumdur. İşte o pis silaha, alçak silaha müracaat etmektir. İşte o yaptığım iş namertlerin işidir. Arkadan vurma işidir. Çünkü o kişi bu mecliste değil, senin ona yaptığın isnatlara karşı kendini savunacak durumda değil. Sen mertçe gidip onun yüzüne bunu söyleyemiyorsun. O da kendini dolayısıyla savunamıyor. Ve bu iş, gıybet işi bu şekilde cereyan etmiş oluyor. İşte bu mümin kardeşinin etini yemek derecesinde çirkindir. Hatta hadis-i şerifte bazen diyor ki, öyle bir gıybet var ki diyor, katıl gibidir diyor. Katıl gibi, adam öldürmek gibi. O derece zararlı, o derece zehirli. Bazen bir gıybet işte bir kan davasını başlatabiliyor. Evet. Bazen namuslu bir kadın hakkında dedikodu yapmak katıl gibidir. Hadis-i şerifte ifade edildiği gibi çok zararlıdır. Çok toplumu zehirler. İşte bazıları da diyor ki ya ben doğru söylüyorum. Ne gıybeti? Doğru söylesen zaten gıybet. Bir adam yalancı da olsa, bir adam ne bileyim işte kötü bir ahlakı, kötü bir kusuru da olsa onu sen gıybet edemezsin. Sen insanların kusurlarını araştıramazsın. İnsanlara gıybet değil, suizan da edemezsin. Bunlar hep hastalıktır. Suizan edeceksen nefsini suizan et. Gıybet edeceksen kendini, nefsini gıybet et. Evet, kusur arayacaksan nefsinin kusurunu ara. Başkasının kusurunu aramak, başkasına suizan etmek, başkasının aleyhinde gıyabında konuşup gıybet yapmak yasaktır. O mümin kardeşinin etini yemek gibi, bir kardeşinin etini yemek gibi çirkin, müstekre, iğrenç bir fiildir. Doğru desen de gıybettir. Yalan desen o zaman hem gıybet hem de iftira olur. İki katlı çirkin bir günahtır. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Bazı durumlarda gıybet yapılabilirmiş. Gıybet mahsus birkaç maddede caiz olabilir. Sureten gıybettir ama hakikatte gıybet hükmünü almaz. Yani o kişinin etini yemek gibi bir cürüm işlemiş olmazsın. Burada bir zaruret söz konusu. Bunları birkaç maddede özetlemiş Bediüzzaman Hazretleri. Birisi şekva suretinde bir vazifedar adama der. Ta yardım edip o münkeri, o kabahati ondan izale etsin ve hakkını ondan alsın. Birisiyle bir uyuşmazlık yaşadın. Veya bir işte ne bileyim hakkını gasp ettiğini düşünüyorsun. Yani buna o kişi senin hakkını gasp etti mi etmedi mi? Ayrılığa, uyuşmazlığa, dargınlığa sebebiyet veren sebep de sen mi haklısın o mu haklı? Buna karar verecek merci ben değilim. Bana gelir anlatırsan gıybet olur. Filancaya gider anlatırsan gıybet olur. Ama hukuken diyelim ki bir mesele, hukuki bir mesele bir avukata anlatırsın. Veya ne bileyim ki inzibatla alakalı, asayişle ilgili bir meseledir. Polise, jandarmaya anlatırsın. İşte o zaman ne olur? Gıybet olmaz. Çünkü sen orada zarar gördüğün o zararını ne yapmak? Telafi etmek için ilgili makam ve mercilere gidip şöyle şöyle şöyle oldu diyorsun. İşte bu gıybet olmaz. Onun aleyhinde konuşuyorsun. Ama doğru bir şeyi yalan katmadan ve hislerinle konuşmadan doğru neyse anlatıyorsun, o gıybet olmaz. Ama geri, sağda solda o bunu yaptı. O işte o gıybettir. Sağda solda anlatamazsın. Birisi de bir adam onunla teşrik-i mesai etmek ister. Seninle meşveret eder. Sen de sırf maslahat için garazsız olarak meşveretin hakkını eda etmek için de sen onunla teşrik-i mesai etme. Çünkü zarar göreceksin. Bir kişi bir kişiyle iş yapmak istiyor. İş yapmak istediği de senin tanıdığın, yakın tanıdığın bir kişi gelip sana fikrini sorsa bununla iş yapsam nasıl olur? Burada sen onun aleyhinde konuşmayayım, gıybet etmeyeyim diye onun kusurlarını, ticaretteki zaaflarını söylemezsen o adam zarar görür. O zaman o zararın müsebbibi sen olursun. O zaman ne olacak? İstişarenin hakkını vereceksin. Orada fikrini, kanaatin neyse eğmeden, bükmeden, hakikat neyse doğru bir şekilde ifade edeceksin. O gıybet olmaz. Ama o kişiye senin işte bir rahatsızlığın, bir gıcığın, bir onunla problemin vardı. Şimdi fırsat elime geçti. O şöyledir, o saydırırsan, nefsini, hissini konuşturursan işte o zaman yine büyük bir gıybet cinayeti işlemiş olursun. Alçak bir silaha müracaat etmiş olursun. O zaman gıybet olur. Ama maslahat için, faydalı olmak için, istişarenin hukukunu riayet etmek için desen ki onunla iş yaparsan şöyle şöyle zararları göze almak zorundasın. Çünkü o zamanla şöyle şöyle hataları oldu, şöyle şöyle eksikleri var demek gıybet olmaz. Bazen işte bir kişi bir kişinin kızına talip oluyor. Onu tanıyan bir kişiye gidip soruyor. İşte o kişi doğru cevap vermiyor. Niye? Eksik anlatıyor. Niye? Gıybet olur diye. İşte ben milletin aleyhinde konuşmayayım veya duyarsa ne olur falan. Burada madem o kişi sana müracaat etti, doğru, emin, güvenilir bir vasıfla sen ona doğruları söyleyeceksin. O kişinin kızını alırsan zarar edersin veya o kişiye kızını verirsen problem yaşarsın eğer böyle bir şey doğruysa. Burada gıybet olmaz, doğruyu söylemek zorundasın. Sen gıybet etmeyeyim diye yanlış bir telakkiyle doğruyu söylemeyip o ailenin veya o gencin hayatına dinamit koymuş oluyorsun. Birisi de maksadı tahkir ve teşhir değil, belki maksadı tarif ve tanıttırmak için dese o topal serseri adam filan yere gitti. Yani şimdi adamın ismini bilmiyorsun, adamı tanıyamıyorsun, yani söylenen kişiyi de tam böyle şöyle diyorsun olmuyor, böyle diyorsun olmuyor. Bir vasfını ön plana çıkartıyorsun, topal veya işte kel neyse. Yani burada tarif için, yoksa sen nefsinin hoşuna gidecek bir şekilde efendim dalga geçmek için, o kişiyle tahkir etmek için, o kişinin işte o fıtri olan eksikliğinden dolayı şikayette bulunmak veya onu rencide etmek için söylesen gıybet olur. Ama tarif için söylesen, o soran kişiye yardımcı olmak için söylesen, başka da söyleme imkanın, şartın yoksa onu kullansan gıybet olmaz. Birisi de o gıybet edilen adam fasık-ı mütecahirdir. Yani fenalıktan sıkılmıyor, belki işlediği seyyiatta iftihar ediyor. Zulmüyle telezzüz ediyor, sıkılmayarak aşikare bir surette işliyor. Yani günah işleyen ve günahı da insanlara teşvik eden, günahını neşreden kişiye fasık-ı mütecahir deniliyor. Ya bir binada diyelim ki ahlaksız bir insan var. Bunu söylemek lazım ki gençlerin ahlakını ifsat etmesin o kişi. Mesela sanatçılar var televizyonlarda, magazin programları, şunlar bunlar oluyor. O magazin programlarında hep deşifre ediyorlar. Her gün bir sevgili değiştiriyorlar falan. Böyle ahlaksız insanların bu ahlaksız fiillerinden dolayı insanların, işte gençlerin onları model almamaları için bunları söylesem bu gıybet olmaz. Ama Cenab-ı Hak ıslah etsin onları. Toplumun ahlakını bozuyorlar. Yaptıkları dizilerle, filmlerle gençlerin ahlakını tahrip ediyorlar. Yine müsbet manada onlara dua etmek, Cenab-ı Hak onları ıslah etsin, hidayet bulsun demek faydalı. Ama sıkıntılı durumlarını da söyleyip nazara vermek icap ediyorsa, önünü kesmek için onlara giden yolun, bu gıybet olmaz. Bir kişi diyelim ki gençleri zehirleyecek. Mesela toplumda bonzai şu bu falan var. Bunu ilgili mercilere söylemek veya gençlere şu kişiden uzak durun veya ailelerine söylemek ne olur? Gıybet olur mu? Hayır, olmaz. Bilakis siz bunu yapmak zorundasınız. Böyle yapmak da vazifeniz. İşte bu mahsus maddelerde garazsız ve sırf hak ve maslahat için gıybet caiz olabilir. Hak ve maslahat için o kişiden intikam almak, o kişiden fırsatını eline geçirdim madem deyip de istişare adı altında gıybet etmek de doğru değil. Ama hak maslahat için söylemek de gıybet olsa bile sureten hakikatte bu gıybet olmaz. İstişarenin hakkını vermek olur ve caiz olur. Yoksa gıybet, buna rağmen gıybet yaparsan bunun neticesi nedir? Ateş odunu nasıl yer bitirir? Gıybet dahi amali salihayı yer bitirir. Ahirete gittiğinde bakmışsın ki dağ gibi ibadetlerin varken hepsi gıybet ettiğin kişilere gitmiş. Sen de elin boş kalmışsın. Allah muhafaza etsin. Peki gıybet ettik. Bunun telafisi ne? Eğer gıybet etti veyahut isteyerek dinledi. O vakit Allahümme ağfir lena ve limen ihtebnahu demeli. Yani Allah'ım gıybet ettiğim kişiyi ve beni mağfiret et, affet demeli. Dua edeceğiz gıybet ettiğimiz kişiye. Sonra gıybet edilen adama ne vakit rast gelse beni helal et demeli. Hakkını helal ettirmen lazım. Bunun başka şansı, başka kurtulma imkanı yok. Madem ki adamın hakkına girdin, hakkını helal etmesini talep edeceksin. Bu ruhuna ağır geliyor mu? O zaman gıybet etmeyeceksin. El-Baki hüvel-Baki Said Nursi radıyallahu anh. Dersimiz sona erdi. Fakat ben bir meseleyi daha nazara vermek istiyorum. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki ahir zamanda günah neşrediliyor. Yani tek kalmıyor. Mesela bir kişi bir günah işledi. O kadar değil. Bu yayılıyor. Mesela sosyal medya diye bir şey var. Birisi birisinin aleyhinde. Suizan, gıybet, her türlü şey yani sınırsız bir şekilde yapılıyor. Hiçbir ölçüsü de yok. Sosyal Facebook'ta olsun, Twitter'da olsun. Birisi bir şey yazdı, o da onu çoğaltıyor. Retweet diyorlar. Çoğaltıyor tekrar. İşte yüzlerce, binlerce kere o kişinin, o kişiye karşı galiz tabirleri, ifadeleri, suizanı, gıybeti paylaşılıyor. Paylaşıldıkça, işte sosyal medya alanlarında yayıldıkça onu ilk yazan kişiye ne yapıyor? Ne kadar günaha girilmişse o kişinin günahı artıyor. İşte o kişileri de o hakkı ihlaline ortak ediyor falan. Yani günah şumulleniyor da şumulleniyor. Veya işte bir kişi gayrimeşru bir kıyafetle sokağa çıktığında bir bayan ona bakanlara dedince günaha giriyor. Gayrimeşru kıyafet giydiği için bir günaha girmiyor. Bakanlara dedince akşam eve geldiğinde kamyonların taşıyamayacağı günahı sırtında taşıyarak evine dönüyor. Yani günah şey oluyor, yayılıyor. İşte bu sosyal medya mecrasında aynen günahın bu şekilde neşri söz konusu. Buna dikkat etmek lazım. Bu iftira, dedikodu, gıybet kuyusunun bir taşan böyle hem de azgın bir kuyu, bir volkan gibi bir mecraya dönüşebiliyor bu sosyal medya. Buna dikkat etmek lazım. Amellerimizi perişan edip, heder edip yakmayalım. Onun için ya doğru söyle ya sus demiş ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Oralarda işte bir parmak oynatmakla, bir paylaşmakla, bir o tweet'i tekrarlamakla dünyanın günahına girebiliriz. Bu bir. İkincisi bir de kitlesel bir gıybet yapılması söz konusu. Mesela bir takım için, Fenerbahçe Galatasaray için adamlar oynuyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. O camiadaki herkesi kötülüyor mesela adam. O zaman o camiadaki ne kadar adam varsa onların da hakkına girmiş oluyor. Veya daha başka bir memleket işte filan filan memleketten adam çıkmaz. Filan filan memleketin adamı odun gibidir. Filan filan memleketin aklı kıttır. Dediğiniz zaman o memleketteki bütün insanları gıybet etmiş oluyoruz. Bazen bir ırkı mesela işte Kürtler şöyledir dediğiniz zaman veya Lazlar böyledir dediğiniz zaman bir ırkı gıybet etmiş oluyorsunuz. Şimdi biz bir kişinin gıybetini yapsak o kişiden helallik isteme noktasında ruhumuza ağır geliyor. Nasıl söyleyeceğim ben bunu? Gıybet işlerken düşünmüyorsun da nasıl helallik alacağım mı düşünüyorsun? Nasıl söylerim derdini? Bunu dert yapıyorsun. Ya ben yapamam, söyleyemem. Gıybet ederken hiç böyle sıkılmıyordun. Şimdi sıkılıyorsun. Bu vaziyetteyken biz bir ırkın, bir cemaatin, bir cemiyetin, bir topluluğun, hatta bir ırkın, hatta bir devletin neyse derecesine göre bu değişir. Gıybetinde yaptığımızda onlarla nasıl helalleşeceğiz? Diyelim ki işte Büyükçekmece'deki insanları gıybet ettik. Büyükçekmece'nin insanları şöyle şöyledir dedik. Mümkün mü ki Büyükçekmece'deki insanlarla tek tek helalleşmek? Biz bir ırktan bahsediyoruz. Böyle bizim ebedi hayatta müflis yapacak, amel defterimizi tamamen perişan edecek dehşetli bir silah, alçak bir silah. Bu silaha müracaat etmek, perişan olmak demektir. Onun için akıl, kalp, insanlık vesaire bu fiili yaptığınızda tatile çıkmış olması lazım. Ayetin dediği gibi Cenab-ı Hak bizi muhafaza eylesin. Allah rızası için El Fatiha.